Mutlu günler, iyi haftalar. Özlediğiniz tenis raporu programına hoş geldiniz sevgili Onur Akmer ile beraberiz. Onur, özleştik sanki biraz.
Özledik programı, evet. Ekranda olmayı da. İyi de konu biriktirdik bir ay boyunca.
Turnuvalar bakalım. Oynandı, geride kalan turnuvalar var. Önümüzde bir Indian Wells heyecanı var. Ama nasıl değerlendirmek gerekir? Çok kısa bir genel bir
değerlendirme. Şubat ayı alalım. Zaten turnuva açısından bereketli bir ay. ATP'de 12 turnuva vardı. Kadınlarda biraz daha sayı azdı çünkü 2 tane binlik turnuva, onlarda binlik turnuvalar başladı. Dubai ve Doha'da. Heyecanlı da turnuvalar oldu. Erkeklerde ise işte Güney Amerika sezonu olsun. Avrupa'daki kapalı sert kort, Rotterdam ve Marsilya gibi duraklar olsun. Orada da güzel maçlar vardı. Çeşitli şampiyonlar çıktı.
Farklı hikayeler var.
İki tane şampiyonluk kazanan iki tenisçi var sadece. Yani iyi paylaşıldı. Indian Wells öncesi de herkes bir formunu yükseltmiş gibi gözüküyor. Ayrıca tabii dün akşam Nadal-Alcaraz
maçı. Öyle başlayacağız.
Oraya geçeceğiz. Nadal'ın durumunu bilmiyoruz. Hani dün gördük belki ama.
Evet. Gösteri maçıydı o.
Djokovic hiç maç oynamadı bu süreçte. Doğru. Sabalenka bir turnuva oynadı sadece. Bir maç oynadı, hatta onda da yenildi. Bu tenisçilerin durumlarını merak ediyoruz Indian Wells öncesinde. Onları da göreceğiz.
Şimdi Nadal demişken tabii ki Nadal'ı özledik. Uzun bir ara vermişti. Avustralya açık öncesinde bir problem yaşadı. Katılamadı Avustralya açığa. Dün de Las Vegas'ta çok güzel bir atmosferde. Binlerce seyirci önünde. İki İspanyol raket, dünya iki numarası Carlos Alcaraz'la yaşayan efsane Rafael Nadal buluştu. Netflix Slam olarak da kayıtlara geçti. Çok da güzel bir organizasyon görebildiğimiz kadarıyla. Atmosfer olsun, kortun rengi çok beğenilmiş. Biraz yorumlara bakabildiğim kadarıyla.
Koyuydu.
Biraz sanki o platformun da havasını hissettik. Yani kırmızı ağırlıklı olması, tabii, kortun oradaki rengi, atmosfer, hakikaten onu hissettirdiler. Onu biraz sonra konuşuruz yayıncılık konusunu ama Nadal ve Alcaraz'ın buluşması, böyle bir atmosfer nasıl değerlendiriyorsun?
Ben açıkçası iki tenisçinin de sakatlık sorunu yaşaması sebebiyle bir ara korkuyordum, oynayamayacaklar mı acaba diye, ne olacak diye, ama maç oynandı. Oynanınca da ben sevindim.
Oynanır. Bu turnuvalar genelde oynanır.
Bir iki sene önce Netflix Slam deseler herhalde derim ki hani Oscar zamanı bütün Oscar filmlerini izlemek gibi bir şey. Yani izleme serüveni gibi Netflix Slam. Ama isim biraz çekiyor kendine. Yani o Slam tabiri.
Burada biraz da pazarlama devreye giriyor.
Tabii.
Yani
burada renk de öyle.
Renk, oradaki ikonlar, kullanılan renkler, tabii, kortun rengi, atmosferi, puanların yazıldığı o
scoreboard'un
yaklaşımı insanlara, ya tamamen orada pazarlama devreye girmiş.
Amerika bunu çok iyi yapıyor zaten. Yani hep konuşulan
zirve noktası.
Yani NBA, neden NBA? Çoğu kişi tarafından en iyi basketbol organizasyonu olarak gözükür. Amerikalılar yapıyor çünkü.
Tabii.
Yani NHL olsun, NFL olsun.
Doğru.
Bunları bir
NASCAR mesela.
Super Bowl. Bunları daha bir şölen havasında, bir bayram havasında yapıyorlar bütün organizasyonları. İş şova döküldüğünde zaman Amerika'nın eline kimse su dökemiyor açıkçası. İşte Amerika açığın Arthur Ashe'i düşün, kapanmadan önce üstü. Tabii. Koskocaman bir arena gibi, gladyatörlerin savaştığı bir arena gibi bir bowl şeklinde bir korttu ve üstünü kapatılması çok zordu mesela. Onu da kapatmayı başardılar. Yani Amerika deyince işin içine kesinlikle bir şov giriyor. Bunu da Netflix'den özelinde görmüş olduk ayrıca. Bu konsept ilk olarak ATP sezon sonu finallerinde Londra aldığı zaman,
doğru,
2009'da işte tribünler koyu, karanlık,
farklı bir yaklaşım,
mavi bir ışık, kort aydınlık, yani tamamen odak orada. Kortta işte gladyatör örneği yine,
evet,
iki kişi orada savaşırken sen karanlıkta izliyorsun, işte alkışlıyorsun, eğleniyorsun vesaire. Bu konsept teniste tuttu. Sonrasında Milano'daki Next Gen turnuvasında uygulandı. Yine bu kort rengiyle. Ve gerçekten göze de hitap eden bir
hatta
şey.
Hatta sonra NBA'de bazı salonlarda da benzer
Brooklyn
uygulamasına
mesela
gitmişlerdi. Tabii, evet, tabii.
Siyah. Mesela Euroleague'de de var. Yanılmıyorsam bir ara Baskonya olabilir. Yine koyu bir renk.
Doğru.
Parkeye geçti.
Baskonya'nın da rengi kırmızı.
Aslında kırmızı siyah, evet. Yani bu tarz görüntü ekranda hoş. Eminim tribünden de iyi gözüküyordur. Hatta işte ekranda daha iyi gözüksün diye hatırlarsın. Ion Triac Madrid'i 2012'de mavi toprağa çevirmişti.
Evet.
Birçok tenisçi sakatlanacaktı Federer'in kazandığı turnuva.
Pazarlama uğruna.
Yani daha iyi ekranda top görüyorsun. Evet. Mavi zeminde işte o sarı fosfor topun daha iyi görünce düşünerek öyle bir şey yapılmıştı. Bir sene sürdü zaten. Sonrasında hatadan geri
döndü. Devamı
dönüldü.
Gelmedi.
Ama yani bu tarz sert zeminler o açıdan hani toprak ve çime oranla tabii ki renk konusunda daha fazla size bir seçenek sunuyorlar. Dediğim gibi bu eğlenceliydi. Maça da gelecek olursak aslında. Şimdi iki tenisçinin...
Sen buradan girdin. Maça Hı-hı. geleceğiz ama ben aslında daha sonra planlamıştım ama Netflix'ten konu açıldı. Bir platform zaten biliyorsunuz. Spor yayıncılığı konusunda canlı yayının artık buralara gelmesi, farklı çekim açıları dün de gördük. Hı-hı. Nasıl değerlendiriyorsun yayıncılık konusunda özellikle? Çünkü kimsenin ilk etapta beklediği bir açılım değildi bu. Şimdi dizi, film izleme platformu olarak bilirken bir anda önce farklı spor belgeselleri ki Breaking Point de bunlardan biriydi. Şimdi de bir canlı tenis maçı.
Yani izleyiciler sadece spor içeriği açısından söylemiyorum. Dizi, film. İstedikleri şeyi izlemek istiyor. Yani Netflix ne zaman kuruldu? 2000'in ortasında kuruldu. Hatta 2000'in başında kuruldu. 2010'lardan sonra bütün dünyaya yayılmaya başladı. İzleyiciler artık hani klasik uydu yayını, işte kanallar izlemek yerine kendi elinde olsun istiyor bazı şeyleri. Video on demand sisteminde. Yani hatta hani biz bu programı yapıyoruz. TV burada daha sonra bu programın tekrarını platformda izleyebiliyorlar mesela. Doğru. Böyle bir seçenek silsilesi. Bugün işi var bu saatte. Ama akşam evine gidip izlemek istiyorsan.
Hatta mesela, senin paylaşmış olduğun şekliyle dinleyebiliyorlar. Sosyal medyada.
Yani izleyici bu deneyimi kendi istediği zaman, kendi istediği şekilde, kendi istediği şeyi izleyerek yapmak istiyor. Tabii ki spor yayıncılığına, canlı yayıncılığına da gelince bu. Bir yerde bu iş buna dönüşecekti.
Farklı bir açılım çünkü.
Aslında şeyden pek farkı yok. Yani bir TV platformunda doğru. İşte TV Go'dan izlemek tabii. gibi bir şey bu. Yani sonuçta bir platformdan canlı bir yayın izliyorsun. Ama tabii o bu platform canlı yayına da değil, işte dizi ve filmlerle özdeşleşen platform olduğu için biraz insan garipsiyor sadece. Ama aynı deneyim. Yani ya televizyonda
farklı bir pazarlama, farklı bir içerik sunma gibi şu anda. Yani dijital ortam, evet zaten biliyoruz bu çok da bize yabancı olan bir kavram değil ama dediğin gibi dizi ve filmle daha çok algılanan bir platformun spor canlı yayınına kadar girmesi, iki raketi buluşturması bu organizasyonun, hatta ismini bile vermesi. Yani Netflix Slam diye geçiyor şu anda. Çok enteresan bir hikaye.
Tabii şimdi genç nesilde, şimdi tenis biraz eskidi. Yani daha izleyici kitlesi daha yaşlı. Neden? Çünkü çok uzun maçlar.
Doğru.
Daha yavaş bir tempo. Şimdiki gençler o tempoyu da çok sıkılıyorlar.
Daha hızlı seviyorlar.
Onlar hemen tık tık tık hani shortcutlar, işte hızlı hızlı bir kurgu. YouTube'da bile nefes almayı bile kesiyorlar.
Hatta kurallar da buna göre değişiyor diğer spor branşlarında.
Tenis de onu değiştirmeye çalışıyor işte Next Gen turnuvalarında vesaire.
Daha kısa oyunlar.
Daha ismi, markası gençlerle özdeşleşmiş bir platformun da tabii ki tenisi bünyesine katması tenis için de bir artı gibi gözükebilir. Belki yeni kullanıcı, yeni izleyici şey açısından, yelpazesi açısından.
Kazanım
önemli.
Açısından.
Önemli.
Evet. Bakalım, enteresan bir açılım oldu. Tekrar kort içine geçebiliriz.
Evet.
Nadal ve Alcaraz buluşmasında hakikaten İspanyolların ve tabii ki tenis camiasının çok gurur duyduğu bir gece yaşandı. Las Vegas'ta binlerce seyirci önünde iki İspanyol raket, Alcaraz yeni jenerasyonun en önemli isimlerinden biri. Rafael Nadal da yaşayan bir efsane. Evet, son yıllar biraz sakatlıklarla boğuşmak durumunda kaldı ama her zaman Rafael Nadal, Rafael Nadal'dır. Biraz sonra maç sonunda da bazı söylemleri vardı. Onları da seslendireceğim ama nasıl buldun Nadal'ı ve Alcaraz'ın buluşmasını?
Yani şimdi Nadal'a baktığımızda 14 aydır. Henüz yani 4. maçı ki. Evet. Yani bu da resmi maç değil. Bu sene Brisbane'da 3. maçında sakatlanmıştı, yenilmişti bildiğin gibi. Sıkıntılı bir dönem. Kariyerin en sıkıntılı dönemi. Hiç bu kadar uzun bir ara vermemişti. Böyle düşündüğümüzde nasıl döneceğini de merak ediyorum. Her zaman tabii ki sakatlıklardan çok daha iyi olarak döndü Nadal ama hem yaşı gereği artık 36-37 yaşında hem de uzak kaldığı süre açısından kafamda soru işaretleri var. Hala var. Çünkü dünkü maç bir gösteri maçı. Ne olursa olsun son set 14-12 süper tiebreak'le bitse bile zaten biraz senaryolaştırılmış bir şey. Yani sonuçta gösteri maçları genelde son set tiebreak'le biter.
Evet.
Öyle baktığınızda
biraz da uzar.
Uzar.
14-12 bitti bu arada. Alcaraz kazandı.
Yani oraya giden 10.000 seyirci buna bir para veriyorlar ve burada 6-1 bitecek maç olmaz tabii ki hiçbir zaman. O açıdan baktığımızda bir test mi? Değil. Ama hani hareket açısından, hareket etmesi açısından o klasik vuruşları, backhand olsun, backhand smaç olsun veya 2008 finalinde iki Federer'e karşı vurduğu puanın aynısını yine backhand kanadında çıkartması olsun. Nadal eskilere bir göz kırptı. Ama işte Alcaraz da ne kadar %100'üyleydi. Çünkü biliyorsun Rio'da ilk maçında o da sakatlandı ve ayak bileğini burktuğu için maçtan çekilmek zorunda kaldı. Yani iki tarafta aslında biraz sıkıntılıydı. İki tarafta tabii çok sıkmadı birbirini. Hem ne kendilerini sıktılar ne birbirlerini zorladılar. Henüz Indian Wells için ve sezonun geri kalanı için pek bir görüntü yok önümüzde. Ama maç anlamında keyifli bir maç. Tam hani gösteri maçı nedir? Budur.
Budur. Hani tam olarak gösteri maçıdır.
Şeyde hani mikrofon da yoktu. Mesela bazıları olur ya Kids Day'de, evet. Avustralya Kids Day'de mikrofon koyarlar, eğlenirler, şakalaşırlar. Biraz da ciddiyet vardı ama gösteri maçı olduğu da belliydi. Tam kıvamındaydı yani her şey.
Bir ara işte Ben Stiller'ı gördük.
Çok ünlü vardı.
Bayağı ünlü de vardı. Oradaki
Michael Douglas eşi Catherine Zeta-Jones
yani oradaki aslında pazarlama unsurunu bayağı bir genişletmiş Amerikalılar.
Ama en önemli konuk Nadal'ın oğlu.
Tabii. O da dün bir hayli
elinde raketlerle, küçük raketlerle oynuyordu.
Ya bakalım tabii ilerleyen dönemlerde babadan oğula geçen bir durum olur mu?
Ya Nadal istemiyor aslında.
Onu biliyoruz evet.
Olmasını.
İstemiyor.
Ama çocuk severse
ama
olacak.
Ama istemiyorsa başına gelir.
Mesela genelde tam tersi olur. Djokovic'in oğlu, Djokovic oğluna esneme antrenmanları yaptırıyor. Evet. Topana böyle daha iyi vurursun, böyle daha iyi olur şeklinde taktikler veriyor. Yani Djokovic aslında çocuğunun onun o legasinin devamını getirmesini istiyor aslında.
Ama yani çok da zor bir şey. Yani şimdi baban Novak Djokovic yok yani beklenti anlamında da çok farklı olur. Bunu futbolda zaman zaman görüyoruz.
Yine de o kadar olmuyor. Hiçbir
o spor, kadar olmuyor.
Hiçbir sporda efsanelerin çocuğu efsane olamıyor.
Yani,
olamıyor. Hani belki takip etmediğim bazı güreş vardır şey onu bilmiyorum tabii de yani daha mainstream sporlarda futbol, basketbolda düşünüyorum yok herhalde. Teniste yok. Hani var çocukları tenisçi olan Borg'un oğlu tenisçi oldu ama yok etti, esamesi okunmuyor. Kasper Rudd'un babası mesela çok iyi değildi.
Evet,
Kasper
Rudd daha iyi. Ama tabii çok da iyi değil.
Yani öyle bir dengesizlik var. İki, hem ebeveynin hem çocuğunun çok iyi olduğu ben hatırlamıyorum açıkçası. Teniste hiç hatırlamıyorum.
Yani genelde bu tarz durumlar otomobil sporlarında olur.
Evet.
Yine orada denk geldiğimiz bazı isimler var ama Schumacher'in oğlu mesela o da çok hani babasını geçmek zaten çok kolay değil ama
tabii.
Çok da böyle yaklaşma konusunda da bir problem yaşadı.
Bir Sainz, rallyci Sainz'in oğlu şimdi işte Ferrari'de vesaire ama
dikkatimi çekmiştir bu. Genelde evet futbol çok fazla konuşuluyor, biliniyor. Daha fazla belki sayı olarak da sporcu var ama otomobil sporlarında da babadan oğula geçen bir jenerasyon vardır.
Var o mesleği yaşatma.
Hatta benim tanıdığım bir pilot var. Babasından kızına geçmişti. Kızı pilot olmuştu.
O da olabilir. Evet. İlla biz baba oğlu veya anne kız diyoruz ama tabii baba kız. Anne oğlu olabilir yani.
Süreç. Dünkü maç özelinde var mıdır? Eklemek istediğin tabii ki Alcaraz'ın heyecanını biliyoruz. Nadal'ın keza ama hazır Nadal demişken de dün şöyle bir ifade kullandı. Maçtan sonra Alcaraz özelinde Rafael Nadal. Öncelikle onunla oynamak büyük bir zorluk diyor Rafael Nadal. İspanya'da Carlos gibi birine sahip olduğumuz için çok mutlu olmalıyız. Muhteşem bir oyuncu ve henüz 20 yaşında şimdiden 2 slam kazandı. İyi olan şey oyuncu olarak onunla pek çok kez karşılaşmayacağım diyor. Ve bir hayran olarak da ondan uzun süre keyif alacağım diyor. Yani çok fazla biz denk gelemeyeceğiz farklı jenerasyonlar ama Nadal'ın da tabii ki çok özel bir kitlesi vardır.
Güzel de maçlar oynadılar. Yani daha önceki maçlarında Madrid'de ve yine Miami'deydi yanılmıyorsam karşı karşıya geldiler. Güzel maçlar çıkarttılar ve hani iki tane İspanyol tenisçi olması zaten İspanya yani 92 Barcelona'dan bu yana inanılmaz bir sporcu fabrikası gibi her alanda mı olur? Yani Formula 1'den Alonso'yu çıkarttılar. Teniste Nadal, Ferrero, Moya bir sürü tenisçi hala da devam ediyor. Futboldaki durumunu zaten biliyoruz, basketboldaki durumunu zaten biliyoruz. Yani birçok sporda adeta Avrupa'nın en iyi sporcu fabrikası gibi devam da ediyorlar. Yine iki İspanyol, Nadal bırakacak şimdi mesela birkaç seneye. Alcaraz alacak, devam edecek. Alttan belki başka biri gelecek Alcaraz'la, iki İspanyol çarpışacaklar. Yani baktığınızda İspanya spor açısından önemli ve Nadal açısından da bayrağı devredecek birisinin olması en azından kendi ülkesi açısından.
Tabii.
Bu da önemli.
Zaten Alcaraz o bayrağı alıyor gibi artık.
Artık almış gibi yani gözüküyor.
Bırakmaktan ziyade Alcaraz orada o bayrağı. Ben devam ettireceğim.
Yani tek diyor. Ortak yanları belki aynı ülke vatandaşları olması. Çünkü oyun tarzı çok farklı Nadal'la Alcaraz'ın. Ama aynı hırs da var tabii. Yani tabii. İkisi de kortta aynı hırstalar. Nadal'ın, ben bazen Alcaraz'da Nadal'ın gençliğini görüyorum. O korttaki hırsı anlamında konuşuyorum. Bakalım neler getirecek bize ilerleyen yıllar. Evet. Nadal ne kadar oynayacak? Beraber oynayabilecekler mi? Bu sene son senem diyor Nadal. Olabilir diyor yani.
İstikrar konusunda benim merakım var. Ya evet, Nadal mı? Bir giriş, Alcaraz mı? Alcaraz konusunda. Evet. Yani evet, Nadal çok özel bir serüven yaşattı. Federer öyleydi. Djokovic yine çok iyi bir dönem geçirdiler ama acaba bu jenerasyon, çok iyi bir giriş yapan bir Alcaraz var bu arada, kabul ediyorum ama acaba istikrar konusunda biraz sonra Sinner'e geçeceğiz. Onda da yani aslında genel merak bu. Yani bu jenerasyon, bu gençler, bu raketler bu kadar istikrarlı bir şekilde yıllar boyunca üst seviye kalabilecekler mi?
Zaten soru başladığı bu. İvmede değiliz şu anda. Son bir senedir, bir buçuk senedir bir frene basmış gibi. Sakatlıklar da buna mani oluyor. İki numaradaki DSF'ye görebilirsek, Rio'daki sakatlanma anını da görelim. Bileğini çünkü kötü burktu. Evet. Sonra devam edemedi. O sakatlık anını görelim. İşte yani bu ivmeyi ne kadar devam ettireceği önemli aslında Alcaraz'ın. Sinner daha yavaş tempoda girmişti. İşte burada düşüyor. Birazdan yakın çekimde olacak. Sinner daha yavaş girmişti. Şu an daha ivmeli olan Sinner. Daha ivmeli olan. Bunlar değişecektir. Tabii ki önünde bir şey olmalı. Hedef olmalı. O hedef de şimdi. Mesela ilk hedefi Federer. Evet. 20 Grand Slam. İkinci hedefi Nadal. 22 Grand Slam. Üçüncü hedefi Djokovic. Belki 24, 25, 26 artık kaçta bitirmeyi seçerse. Oraya kadar. Yani önünde bir hedef var. Önemli olan bunu geçmek isteyecek mi Alcaraz? Yani
öyle bir motivasyon olacak
Djokovic'in
mı?
Motivasyon neydi? Nadal'la Federer'i geçmek.
Evet. İşte rakipler de burada önemli.
Evet. Yani rakipler Sinner bence kafa kafayalar. Yani şu anda genel kariyer itibarıyla birinin 2 Grand Slam var, birinin 1 Grand Slam var belki. Biri bir numara yükseldi ama şu an Sinner bu sene içinde bir numarayı alabilir gibi bir ivmeyle girdi. Tabii Avustralya açık üstü Rotterdam kazandı.
Doğru.
Yani baktığımızda Alcaraz-Sinner rekabeti şu an önümüzdeki 3-5 yılın rekabeti gibi gözüküyor.
Sinner'le devam edelim istersen.
Bir Rublev diskalifiye konuşmayalım mı?
Ha, doğru, doğru. Rublev diskalifiye. Tabii Dubai'de heyecan yaşanmıştı erkeklerde de. Ama tabii yarı final mücadelesinde Bublik'le Rublev'in maçında Rublev'in bir diskalifiye süreci yaşandı. Evet, top dışarıya çıkmıştı. Onu çok net bir şekilde gördük ama oradaki çizgi hakemine çok sert bir ifadesi vardı Rublev'in. Aslında çok da bizi şaşırtmadı. Geçtiğimiz yıl hangi turnuvaydı bilmiyorum ama sanırım yine bizim yayınladığımız bir maçta fotoğrafçıya çok sert bir ifade kullanmıştı Rublev. Ama hangi turnuvaydı anımsayamıyorum.
Monte Carlo olabilir mi acaba?
Belki de ama orada da bir ifadesi vardı. Belki o zaman diskalifiye olmamıştı ama bu turnuvada yarı finalde Bublik'e karşı diskalifiye edildi. Yani sinirini, oradaki maç içerisindeki duygusunu çok yansıtan bir rakettir zaten Rublev. Bunu birçok kez gördük ama çizgi hakemine karşı çok ciddi söylemler, çok yakın mesafeden, neredeyse fiziksel temasa gidecek bir boyut. Yani çok yüz yüze gelinmiş bir süreç. Devamında da diskalifiye edildi ve finale çıkma şansını kaybetti.
Yani bu yarı finalde yaşanıyor. Üçüncü setin çok kritik bir anda yaşanıyor. Evet. Bunların hiçbiri tabii ki bu davranışı haklı kılmıyor. Evet.
Bu şimdi, arada haklı yani. Kural anlamında top zaten çok net bir şekilde dışarıda. O ayrı bir konu.
Yani geçen Coco Gauff'un sandalye hakemiyle bir tartışması var. Yine Coco Gauff haklı ama çok hani kız kendine açıklamaya çalışıyor. Süpervizörü alabilir miyim, ona soru sormak istiyorum diyor. Ki öyle bir hakkı da var. Ama sandalye hakemi böyle bir şey, bu yola gitmedi. Yani kızcağız da devam etti maça. Şimdi Rublev dediğin gibi maç içerisinde kendisi zaten sinirlerine hakim olamayan birisi. Ve daha çok kendine yapıyor ne yapıyorsa. Yani en ufak bir hatada ya, hiç ona tahammülü yok. En ufak bir hatada
çok kızar, kendine bağırır, tepki gösterir.
Locasına bağırır, işte antrenörüne, koçuna bağırır vesaire vesaire. Bir anda maçtan kopabilen bir isim zaten. Bu nedenle çok maç kaybetmişliği vardır Rublev'in. Burada da iş diskalifiyeye gitti. Şimdi bir sınır çizmek gerekiyor. Ben birkaç tane yorum okudum bu olayla ilgili. Roddick ve John Wertheim'ın yorumları. Orantısız bir ceza verildiğini düşünüyorlar. Şimdi bir şekilde haklı çıktılar. Çünkü bugün yapılan açıklamada ATP yarı final puanını ve para ödülünü verdi Rublev'e. Orantısız ceza verildiğini kabul ettiler.
Evet.
Ve $36,400 gibi bir cezayla bu olay kapanmış oldu böylece. Şimdi Nalbandian örneği hatırlıyorum 2000'lerin ortalarında sandalye hakeminin önünde, çizgi hakeminin önünde bir tane reklam gibi korumalık olur ya. Doğru. Onu tekmelemişti ve hakemin dizi sakatlanmıştı. Direkt diskalifiye edilmişti. Çok haklı. Zverev geçen sene Acapulco'da sandalye hakeminin sandalyesine raketiyle vurmuştu. Çiftler maçının sonuydu o. Tekler maçından diskalifiye edilmişti. Sonrasında turnuvadan ihraç edilmişti yani. Serena Williams 2009 veya 2010 Amerika Açık'ta hakeme, çizgi hakemini tehdit etmişti. Topu boğazından içeri sokarım diyerek. Sonra o da yarı finaldi.
Teniste hiç yakışmayan ifadeler.
Evet. Yani ama tabii o olayın maalesef sıcaklığı nasıl yaşanıyor o Serena'nın veya Rublev'in kafasında bilemiyoruz tabii. Belki de yaptığının farkında değiller. O da zaten önce puan cezası almıştı. Sonra diskalifiye olmuştu kendi seyircisi önünde. Yani baktığında bir yere bir çizgi çizmek gerekiyor. Bence Rublev'in ihracı burada doğru karar. Yani her ne kadar Roddick ayrı düşünse de veya o orantısız ceza verdik deseler de yani buna ceza vermeyince sonra ipin ucu kaçıyor. Yani burada bir ceza verirseniz, ihraç cezası. Çünkü yani o kadar izleyici içinde televizyondan da yayınlanan bir maçta sen o hakemin kişisel alanına girip Rusça
çok
küfür
yakın
ediyorsun.
Mesafe bu arada.
Yani Rusça veya Sanskritçe de olabilir, fark etmez. Bir küfür ediyorsun orada. Yani sonuçta anlayan insanlar var bunu ekrandan. Onun bir yani saygınlığını en azından ayak altına alıyorsun. Bence bu bir ihraç gerektirir. Ki Rublev'i ben çok severim. Rublev işte bu Rusya-Ukrayna savaşında savaşa hayır yazmıştır kameralara. O açıdan iyi bir insandır. Doğru. Yani ben eminim ki tanımıyorum ama normal hayatında da iyi bir insandır. Ama yani buradaki kort içindeki hareketi bence ihracı gerektiriyor. Ama karara bakıldığımızda
bu aslında Rublev'in
orantısızmış.
Evet, yani ilk vukuatı değil. O yüzden de çok şaşırmadım ben kendi adıma ama yine de bu kadar ileriye gitmesi beklenmeyebilirdi.
Ya olmayabilirdi, evet. Konusunda. Bu olmamalıydı. Oldu, yaşandı. O da buna da ona da bir ders olmuştur.
Muhakkak.
Yani biraz daha kontrollü olmayı öğrenir umarım.
Ama sanki bu işte maalesef son zamanlarda spor dünyamızda biraz gerginlik yaşanıyor, futbol ağırlıklı özellikle. Bazı kırılmalar da yaşanabiliyor. Artık o çıta çok farklı. Her maç sonrasında sanki bir adım daha o level yükseliyor. Rublev de sanki o sinyali almamış. Yani o da kendi içerisinde farklı maçlarda, sen az önce ifade ettin, örnekler de verdik. Yani hep bir ufak ufak bir artış söz konusuydu.
Evet, yani bir yerde o sınır çizilmeli.
Evet, yani o sınır sanki burası gibi oldu bir taraftan
yani,
da.
Evet, evet. Yani çünkü o Zverev de birçok şey yaptı mesela. Hatta Acapulco geçen sene şöyle bir şey yapmıştı. İngilizce olarak edilgen bir yapı kullanıp turnuvadan çekildirtildi. Yani turnuvadan çekilirsin ya sakatlanıp. Evet. Hani çekildirtildi, biz çekildirdik, hani biz ihraç etmedik, kendisinin affını istedik gibi bir şey yani. Öyle bir, yani biraz cesur olun yani, biraz şey yapın.
Daha yüksek sesle yani konuşulabilir. Diyelim tabii Dubai'de Hugo Humbert kazandı, Fransız raket. Finalde Bublé'ye geçmeyi başardı ki enteresan bir istatistiği var. Finallerde hiç kaybetmemiş. Aklımda öyle kalmıştı. Bugün programa çıkmadan teyit ettim. 6'da 6.
Evet, yani burada da bu sene de üst üste iki tane şampiyonu var. İşte Marsilya da kazandı.
Doğru.
Dimitrov'u yendi.
Kendi ülkesinde.
Sonrasında Dubai'de kazandı. 750 puan. Cepte. Yükselişte bir Fransız isim. 3 sene önce değil tabii. Ne 3 sene öncesi? 5 sene önce Antalya'da çeyrek finalden anlatmıştım galiba. Kesmen 3 maçını. Amber'in birebirde de
2018
doğru, bizim yanımız ilk yıldı Antalya'yı, evet. 18
ben farklı bir kanaldaydım ama evet, tenis maçı anlatıyordum, takip etmiştim. Ekip olarak siz gitmiştiniz Antalya'ya.
Biz oradaydık 2018-2019'da, çok sıcaktı Antalya. Amber'in de yükselişi var. Tabii hep Fransa'da aslında, hani İspanya dedik ya, Fransa'da evet, çok tekniği yüksek tenisçiler çıkartmış bir ülke bugüne kadar.
Doğru.
Ama bir süredir onlar da işte Gasquet, Songa bıraktıktan sonra, şimdi Monfils artık son demlerinde, onlar da yeni bir yüz bulmakta zorlanıyorlar aslında. O yüzlerden biri olabilir, biraz daha evet, istikrar sağlayabilir sandar.
Bu soru da sorulmuş. Halle'den sonra ikinci 500'lük zaferi bu arada. Bütün finalleri kazanıyorsun, eğer söylemek istersin diye. Bütün hafta boyunca muhteşem bir seviyede oynadım. Bugün kolay değildi gerçekten, bilmiyorum ama iyi bir istatistiğim var diyor. Ve çevremde gerçekten iyi bir ekip var diyor. Hugo Amero da 14. sıraya yükselecek.
Yani ilk 10 kapısını çalıyor. Evet. Bu ilmeği devam ettirdiği takdirde sene sonu ilk 10'a girer. Belki sezon sonu turnuvası.
En son sanırım Monfils'i görmüştük böyle Fransız raket olarak yükselişte son dönemde. Şimdi Hugo Humbert'in de böyle bir çıkışı oldu. Dilersen Hollanda'ya geçelim. Rotterdam'da Sinner kazanmayı başardı. Çok da iyi bir kapanış yapmıştı 2023. 2024'de de yine
Muhteşem güzel bir başlangıç yaptı.
Devam ediyor ivmesi. Ve Alex de Minaur'u geçmeyi başardı ki onun da iyi bir çıkışı var. 2024 takvim yılında çok iyi başladı. Ama Sinner kazanmaya, kupaları almaya devam ediyor.
Çok ilginç bir istatistik. İlk Grand Slam'ini kazandıktan sonra çıktığı ilk turnuvayı 2003'ten sonra kazanan ilk tenisçi olmuş. Yani 2003'te Hewitt bunu başarmış. Sonrasında ya da 2000 miydi? 2000 de olabilir. Pardon. 2000'de Hewitt kazandıktan sonra Avustralya açığı ilk turnuvasını kazanmış hemen ardından. Ondan sonra 24 sene sonra ilk Sinner ilk Grand Slam'ini kazandıktan sonra ilk turnuvasını kazanmış sonraki ilk turnuvasını. Yani düşünün şimdi Federer var. Nadal var arada, Roddick var, Djokovic var, Del Potro, Murray, Cilic, Wawrinka, Medvedev, Alcaraz, bir çırpıda saydım 10 isim. Bunların hiçbiri bunu başaramamış. Safin de var yanılmıyorsam arada. Hiçbiri başaramamış ama Sinner hemen sonraki ilk turnuvayı ne kadar büyük başarıdır bilmiyorum ama en azından ivmeyi devam ettiriyor.
Bence motivasyon konusunda ve zihinsel set konusunda bir başarıdır. Yani bir slam kazanıyorsunuz, hangi slam olursa olsun devamında... belki aynı performans olmayabilir, sakatlık süreci olabilir. Rybakina öyleydi. Şimdi mesela Sinner'de farklı bir motivasyonla belki daha da ileriye gitme konusunda o ihtiyacı karşılamış olabilir. Bence ciddi bir istatistik ve önemli bir başarı.
Tabii şimdi Indy Üniversite'de yine en büyük favorilerden biri. Miami'de bundan 3 sene önce ilk Masters finali oynamıştı. Geçen sene ilk Masters finali kazandı. Şimdi Indy Üniversite yine en büyük favori çünkü en yakın zamanda işte Djokovic oynamadı. Ne olacak, nasıl oynayacağını bilmiyoruz. Nadal sakat, Alcaraz sakatlıktan dönüyor. Medvedev ne yapacak? O da bir maç oynadı yanılmıyorsam bu arada. Bir turnuva oynadı.
Dubai'deydi.
Yani öyle baktığınızda Sinner en formda isim ve şu an Indy Üniversitesi'nde en favori ismi konumunda gözüküyor. Öte yandan de Minaur bir final oynadı orada. Sonra geldi geçen hafta, yani bu hafta Acapulco'yu kazandı.
Doğru.
Şampiyonluk ünvanını korudu.
Rotterdam'da final gördü. Kaybetti Sinner'i. Devamında Acapulco'ya geldi. Kazandı.
Yani de Minaur de yükselişti. Hatta Acapulco'yu kazandı.
Kasper Ruud'u yendi.
Uçağa 6-4
ve 6-4'lük setlerle.
Uçağa bindi. Sonrasında kız arkadaşı Katie Boulter'ın maçına gitti. Yanılmıyorsam Austin'de olması lazım bakayım. Hayır. San Diego'daymış. Yakın zaten. San Diego'ya gitti. Onun maçını izledi orada. Yoğun bir iki gün geçirdi yani.
Yoğun.
Sevgililer bu haftayı kupayla kapatmış oldular. O da enteresan
güzel
bir istatistik.
Güzel bir hikaye olmuştur onlar adına.
Tabii. Yani ileride evlenirlerse, çocuk yaparlarsa anlatırlar tabii. Artık çocuklarına, yani, torunlarına.
Kutlama için güzel bir hafta.
Evet.
Değil mi?
Evet.
De Minaur az önce ifade ettik zaten. O da güzel bir zafer kazandı Acapulco'da. Tabii finalde görmüştü. Avrupa'da, Rotterdam'da, kapalı kortta, Hollanda'da. Bir bakalım ATP dünya sıralamasında hangi isimleri göreceğiz. Grafiğimiz hazırsa Novak Djokovic, dünya bir numarası. O da uzun bir aradan sonra Indy Üniversite olacak.
Tabii 2019'dan sonra ilk defa olacak.
5 yıl sonra tabii yaşanan çok farklı süreçler oldu ama. Alcaraz, Sinner, Medvedev, Rublev, Zverev, Rune, Hurkaç, Casper Ruud ve Alex de Minaur. Şu andaki isimler ATP dünya sıralaması.
Kasper Ruud geri döndü ilk 10'a. Bunu söyleyelim. Djokovic de galiba uzun bir süre daha ilk 10'da, birinci sırada kalmayı garantiledi. Bayağı Nadal'ın toplam bir numarada kaldığı sürenin iki katına çıkacak bu sene sonunda. Bir numarada kaldığı süre.
Evet.
Yani bir efsaneyi ikiye katlamak, aynı çağda dövüştüğün, aranında bir yaş olan bir efsaneyi ikiye katlamak inanılmaz bir başarı. Şu an yanılmıyorsam 410. haftasında olması gerekiyor. Zirvede geçen süre grafiği ekrana gelir, sonra da bakalım.
7. grafiğimizde
415. haftasında
415.
Şu an. Nadal'ın ne kadarmış? 209 hafta. Yani 3 hafta daha bir numarada kalmayı garantiledi Djokovic. Onu da biliyoruz. 418'i bulacak. Sonrası da Alcaraz'ın veya Medvedev'in veya Sinner'in performansına bağlı olarak değişecek. Bu turnuvada ne yapacakları konusunda değişecek. Ama tabii geçen sene Indy Üniversitesi ve Miami'ye katılmadığı için Djokovic buradan koruyacağı puan yok. Burada alacağı her puan üstüne koyacak. Burada iki tane şampiyonu kazansa herhalde Fransa açığa kadar Fransa açığı sonuna kadar bir numarayı garantilemiş olacak Djokovic ki önemli bir ay olacak Mart ayı Djokovic için.
Evet, Novak Djokovic'in de zirvede geçirdiği süre önemlidir. Onu da ekranlara getirdik. Kadınlara geçelim istersen.
Geçelim tabii ki.
Kadınlarda da Doha ve Dubai'de çok önemli finaller, çok önemli maçlar, turnuvalar geride kaldı. Świątek Doha'da kazandı. Dubai'de Paulini rakibini geçmeyi başardı. Kalinskaya'yı geçti. Diğer tarafta Świątek Rybakina'yı mağlup etti ki aslında burayı çok seven bir raket. Üst üste üçüncü zaferini kutluyor. O da yine şampiyonluğunu korudu. Świątek.
Świątek çok enteresan. İlk böyle bir numara yükseldiğinde ve arka arkaya maçlar finaller kazandığında çok daha dominant gözüküyordu. Bu sıralarda hani son bir senedir o kadar dominant gözükmüyor. Belki Sabalenka'nın daha bir performansını atması, belki işte Rebecca'nın araya girmesi, arada Coco Gauff'un bir şeyler yapması. O kadar dominant gözükmese de hala bir numarada ve hala büyük turnuvaları kazanabilecek kapasite olduğunu gösterdi. Yine Doha'da gerçekten yine dominant performans gösterdi bu arada. Hani Rybakina'ya da set vermeden yani set vermeden çıktı finale. Set vermeden kazandı 1000 puanlık turnuvayı. Dubai'de yine gidiyordu çok iyi şekilde ama yarı finalde sürpriz bir şekilde elemelerden gelen Kalinskaya'ya elendi. Kalinskaya'da finalde Paulini'ye elenmiş oldu. Belki orada finale çıksa Paulini de yenip üst üste iki tane binlik turnuva evet. kazanacaktı Świątek. Yani şu an hala en dikkat çeken tenisçilerden biri. Tabii ki Sabalenka'nın da bir sakatlığı var. O da burada pek varlık gösteremedi. Bu dönemde Dubai'de maç kazanamadı, Vekic'e yenildi vesaire. Ama Świątek açısından söz söyleyelim. Bu senede yine Avustralya açıkta enteresan şekilde kazanamıyor. Erken eleniyor.
Zaten bu sene Avustralya açık kadınlar hikayesi çok farklıydı. Yani olması çok tek taraflı oldu. Sabalenka çok rahat
aldı. Yani Avustralya'dan kurtulduktan sonra bir zaten zincirlerinden boşalıyormuş gibi Świątek. Evet. Geçen sene de aynısı olmuştu. Burada Doha'yı kazandı. Indian Wells'te, Miami'de, önümüzdeki toprak turnuvalarında da en büyük favori olarak girecek.
Duruyor. Dubai'de Paulini...
Świątek'in bir golü var, görelim mi?
Bakalım doğru.
Futbola da el atıyor artık.
Bir atlama. Świątek'in görüntüsü ekrana geliyor. Sağ ayağını çok iyi kullanmış uzak mesafeden ve sonrasındaki sevinci. Sevinci çok tenis fare olmuş yani.
Evet.
Daha futbol vare yapabilirmiş. Ama
siu falan değil mi?
Evet ya bu kutlama şekli tenis. Świątek'e de baktık. Ama güzel bir atmosfer. Çim değil mi? Hava güzel.
Güzel burası indirmez herhalde. Evet. Yani oradaki tesislerden biri.
Paulini az önce ifade etti. Kalinskaya'ya geçmeyi başardı ama aslında çok da genç bir raket değil. Bugün seninle konuşuyorduk.
28 yaşında.
28 yaşında kendisini gösterdi. Çok da aktif oynadı aslında. Rakibi karşısında.
Yani bundan önceki turnuvalarda en iyi derecesi geçen sene Cincinnati'de bir çeyrek final görmüş 1000 puanlık turnuvalarda. Evet. Onun dışında hani Grand Slam'lerde bir başarısı yok.
Yani Avustralya açıkta sanki bir sinyal verdi.
Yani verdi evet. Yani belki bu sene daha farklı olacaktır Paulini için ama bu turnuvadaki geçtiği yol da önemli. Yani 11 numara seri başı Haddad Maia'yı eleyip başlıyorsun. Evet. Sonrasında Fernandez'i yeniyorsun. Nereden baksan bir Grand Slam finalisti sonuçta. 8 numara Sakarya'yı yeniyorsun. Sonrasında Rybakina çekiliyor. İşte asıl kritik nokta burası. Rybakina belki orada sakatlığı nedeniyle çekilmese, hasta nedeniyle çekilmese maçtan belki Paulini orada takılacak. Belki yenecek bilemeyiz ama Rybakina'nın çekilmesi iyice önünü açıyor. Sonrasında iki maç kalıyor.
Ama biraz da şans zaten olacak.
Olacak tabii. Sonrasında Kiste'yi yeniyor ve Kalinskaya'yı elemelerden gelen tenisçi finalde mağlup ederek şampiyon oluyor. Yolu biraz enteresan. Hatta
bu arada Kalinskaya da zorladı yani. Zorlamadı tabii. Değil. Yani belki yerden bir final galiba. Seti de izleyebilirdik ama break'te aldı.
Şöyle,
maçı ve kupayı.
Paulini açısından annesi, babası İtalyan. Annesinin kökeni de Polonya artı Gana.
Enteresan.
Yani bayağı bir melezlik var.
Evet.
Polonya olması da şundan dolayı, Świątek'ten dolayı söylüyorum. Onda da bir Polonya kökeni var. Polonya kökeni, Wozniak'in de Polonya kökeni vardır. Alexander Wozniak'ın da Polonya kökeni vardır. Lisicki'nin de Polonya kökeni vardır. Yani Polonya aslında çok potansiyelli bir ülke ama genelde dışarı göçenler demek ki.
Sanırım Podolski de böyleydi.
Tabii Podolski de öyle. Hatta ismi Vukaş diye okunur.
Yanlış bilmiyorsam Kloze'de.
Olabilir.
Miroslav Kloze'de sanırım Polonya asıllı diye ben olabilir. Hatırlıyorum.
Hatta işte Podolski'nin ismi L aslında Lukas değil. L'nin üstündeki çizgi Vukaş. Evet. Vukaş Podolski diye okunur. Bu da gurme bilgidir.
önemli. Farklı farklı ülkeler ve farklı sporcu hikayelerine giriyoruz tenis raporunda. Bir de kadınların dünya sıralamasına bakalım, sonrasında Indy Wells'e geçeceğiz. Świątek, Sabalenka, Goff, Rybakina, Pegula, Jabeur, Vondrasova, Zeng, Sakari ve Ostapenko.
Burada Ostapenko'nun yıllar sonra ilk ona girmesi bir hikaye. Bu sezona iyi başladı. Linz'de de 500 puan turnuvada şampiyon oldu Ostapenko. Tekrar ilk ona adımını attı. O da enteresan bir karakter. O da kort içindeki davranışları ve genelde tek bir toplayan ama oynadı mı da iyi oynayan bir isim. Doğru. Onun dışında Sabalenka işte dedik sakatlığı var, nasıl dönecek? Coco Gauff Dubai'de korta çıktı, çeyrek finalde Kalinskaya'ya elendi. Kalinskaya'nın kurbanlarından biri daha Coco Gauff. Rybakina hakkında konuştuk. Abu Dhabi'de şampiyon oldu 250 puanlık turnuvada. Pardon, 500 puanlık turnuvada ama Doha'da final oynadı. Dubai'de de çeyrek finalde Paulini'ye elendi. Daha doğrusu maça çıkmadı.
Çekildi.
Çıkamadı. Bakalım yani bu daha çok değişecek bu sıralama tabii ki sezon ilerleyen
bölümünde. En azından son güncel sıralama bu şekilde WTA'ydi. Yavaş yavaş geçelim Indy Wells'e. Merakla, heyecanla bekliyoruz. Indy Wells'te nasıl bir heyecan bekliyor bizi? Uzun zaman sonra Novak Djokovic sanırım 5 yıl aradan sonra tekrar Indy Wells'te olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir Indy Wells bekliyorsun?
Erkeklerde sezonun Avustralya Açık dışındaki, Grand Slam dışındaki ilk büyük turnuvası. Evet. Tabii ki bütün ilk onun orada olacağı bir turnuva. Son dakika Nadal'dan veya Alcaraz'dan veya başka bir tenisinden
bir çekilme olmazsa.
Holo Atodos gelmezse diyelim. Umarız gelmez. Görelim yani Djokovic, Nadal, Medvedev hepsini görelim. Sinner'i görelim o turnuvada. Ya dediğim gibi Sinner bence favori giriyor turnuvaya. Çünkü şu an elimizdeki tek Doneo.
Evet.
Djokovic saklandı bir yerlerde. Bilmiyorum. Tabii ki antrenmanlarını yaptı ama
böyle saklanmaları. İşte
kayakta yaptığını gördüm, NFL'de oynadığını gördüm, hani Amerikan futbolu, NBA maçında işte Jokic'le beraber poz verdiğini, arkada Villa de Divasta vardı. Yani bayağı bir kafa dağıttı bu dönemde. Ama tenis anlamında kort içine hemen adapte olabilecek bir isim tabii ki, çok deneyimli. Neler yapacağını çok merak ediyorum. Nasıl formda olduğunu, nasıl bir durumda olduğunu çok merak ediyorum. Sinner'den o Avustralya Açık'ın rövanşını almak isteyecektir eminim. Nadal açısından zaten konuştuk, Alcaraz açısından zaten konuştuk. Medvedev kapalı kutu yine, onu da bilmiyoruz tam olarak ne göstereceğini. Ama hem kadınlarda hem erkeklerde zaten her zaman gerek tenis cenneti sıfatını üstüne taşımasıyla gerekse maçlarıyla eğlenceli bir turnuva olmuştur.
Evet. Gece yayınlarıyla.
Çok da enteresan bir hikayesi var. Yani
geçen sene miydi? Sanırım Miami'deydi. Çok ciddi yağmur,
rüzgar.
Sonrasında bayağı bir ertelenmişti. Evet, birkaç maçta bana denk gelmişti ama sanırım Miami'deydi o.
Ama bizim yanımız her turnuvada oldu. Burada da oldu.
Olmuş olabilir. Tabii.
Yani Indy Wells çölün ortasındaki bir yer, orada bile yağmur yağdırdık.
Doğru. Yine denk gelmişti bana ama benim aklımda çok uzun beklediğim Miami'ydi.
Miami daha kötü.
Çünkü gece 2'de anlatacağım maç sabah 9'da bitmişti. Bayağı bir beklediğimi hatırlıyorum yağmurdan dolayı. Sanırım Miami'ydi o.
Olabilir. Ya bu turnuvanın hikayesi ilginç. Çok farklı mekanlarda yapılmış. Sonrasında işte bu turnuvanın sahipleri, girişimcileri demişler ki biz kendi elimizi yapalım. Oteller olsun, işte eğlence mekanları olsun, evet. Bir yanda da kortlar olsun. Son 20 yıldır da gerçekten büyük üst düzey tenisçilerin katılım gösterdiği, yani çoğu yorumcuya göre, çoğu tenis gurmesine göre diyelim, gurusuna göre diyelim, 5. Grand Slam olarak gösteren, hatta bir yazı okudum, Fransa Açık'tan daha iyiyiz diyor. Şimdi orada dur derler adama da yani.
Şey geldi, hocam o kadar dedi.
Hocam o kadar değil, o kadar değil. Yani evet, gerçekten çok fazla seyirci topluyor vesaire, ulaşımı imkanları, konaklama imkanları vesaire. Paris belki küçük şehir, kampüsü küçük ama Paris, hani Fransa Açık bambaşka bir seviyedir.
Bakalım onda olimpiyatlarda göreceğiz bu sene. Paris'e farklı bir sınav verecek. Bir bakalım son 10 yılın finalleri, erkekler ve kadınlar grafiğimiz görüntüde. Geçen sezon Alcaraz ve Medvedev finaldeydi ve çok da zorlanmamıştı Alcaraz. Hı hı. Son 10 yılın finalleri bu şekilde.
Tabii 2022'de
Fritz'in hikayesi önemliydi, Nadal'la olan süreci. Bir Amerikalı olarak Indy Wells'te.
Tabii Nadal'ın orada bir sakatlığı var. Rüzgarlı maç bu.
Doğru.
Basilashvili finali mesela çok önemli. Nori Basilashvili finali, bu pandemi sonrası ilk turnuva.
Evet. Nori ve Gürcü rakibi.
Hatta yanılmıyorsam Eylül-Ekim gibi falan oynanmıştı. Fransa Açık'tan önce veya sonra.
Yani 2019'da 2021-22 arasında sanki bir 20 yıl varmış gibi geliyor bana genel olarak. Yani pandemiden
evet,
sonra
evet, evet.
Sanki bambaşka dünya gibi.
Evet. İşte bu turnuvayı Djokovic 5 kere kazandı. Federer birçok final kaybetti. Burada şu grafikte evet. bile 4 final kaybediyor ki hani Del Potro finali nasıl kaybetti ben hala bilmiyorum. yine Thiem'e karşı da çok elinde olan bir finali kaybetmişti. Yine Djokovic'i 2014'te çok zorlamıştı. Eğlencelidir Indian Wells. Bakalım bu sene bize neler gösterecek.
Kadınlara bakalım.
Kadınlara da bakalım.
Kadınlarda da Rybakina ve Sabalenka finali izlemiştik Hı-hı. geçtiğimiz sezon ve Rybakina kazanmıştı. Świątek, Sakkari herhalde en iyi kaybeden mi demek lazım Sakkari'ye? Hatta belgeselinde de yani daha doğrusu Breaking Point'te de Sakkari videosu bir partı vardı. Orada da o hep kaybetmeye çok evet. fazla odaklanmış bir profil izletmişti.
Burada Osaka'nın 2018'deki o konuşması, şampiyonluk konuşması aklıma geliyor. Evet, Andreescu'nun bunu kazandık yıl Amerika açığı kazanması aklıma geliyor. Tabii Sunshine Double diye de bir terim vardır. Indian Wells ve Miami'yi aynı evet. yıl kazanan tenisçiler. Kadınlar da bunu geçen sene Świątek başarmıştı. 2 sene önce Świątek başarmıştı. Azarenka, Kadaşlar, Graf diğer isimler bunu başaran. Erkekler de Djokovic 4 kere başardı.
2013'ü görüyorum. Sharapova, Wozniacki. Biraz geçmişe gittik. 11 yıl önce.
Evet, evet.
Güldün ama 6-3-6-2 Sharapova kazanmış.
Sharapova o zamanlar iyiydi. Özellikle Fransa açıkta da şampiyonluklar kazandıktan sonra...
6-2-6-2 düzeltiyorum.
Şampiyonluklar kazandıktan sonra Fransa açıkta bambaşka bir tenisçiyle gelmişti. Aslında burada Azarenka Williams finali önemlidir 2016'daki. Yani güzel finaller oynandı
var.
Kadınlarda da
burada. Hikayeler var.
Sunshine Double diyordum. Djokovic bunu 4 kere başardı. Federer 3 kere başardı. Yani zordur bunu başarmak. Kadınlar da sadece 4 tenisçi başardı. Bakalım bu sene belki çıkar. Sunshine Double yapacak birileri.
Bakalım. Bir de son 3 yılda ilk Masters kupalarını kazananlara bakalım. Tabii son bölüme gireceğiz. Farklı haberlerimiz de var ama. Bu da son 3 yılda ilk Masters kupalarını kazanan isimler. Cameron Norrie'yi görmüştük zaten. 2021 yılında Basilashvili'yi mağlup etmişti. Hurkacz, Tsitsipas, Fritz, Alcaraz, Carreño, Busta, Coric, Rune, Rublev, Sinner diye gidiyor.
Evet, yani bakalım bu senede bu listeye yenisi eklenecek mi? Adaylar var. Bakalım kimler olacak? Ben de merakla bekliyorum.
Evet, Andy Murray haberimiz var. Dilersen bir bakalım. Andy Murray emeklilik kararını yine açıklamış. Yine kısmını konuşacağız Onur'la ama önce haberimiz ekranlarda.
Bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Andy Murray, emekliliğin yakın olduğunu söyledi. Bu yıl oynadığı ilk 5 maçı kaybeden Murray, 8 maçta 2 galibiyet elde edebildi. Dubai'de düzenlenen turnuvanın ikinci turunda Fransız Hugo Humbert'e mağlup olarak elenen Britanyalı tenisçi geleceğiyle ilgili konuştu. 36 yaşındaki tenisçi, muhtemelen bu yazdan sonra oynamaya devam etmeyeceğim. Bu soruyla her maç sonrası, her turnuvada karşılaşıyorum. Bu sorudan sıkıldım, sözlerini kullandı. Bu yaz Wimbledon'un ardından Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunları heyecanla bekleniyor. Murray'e iki turnuva arasında hangisini daha çok sevdiği sorulduğunda Britanyalı raket, Wimbledon birçok insana göre tenisin en büyük turnuvası ve bir Britanyalı olarak benim için aşırı derecede önemli bir turnuva. Bu sebeple Wimbledon'u seçeceğim ama olimpiyat oyunlarında parçası olmayı seviyorum. Britanya takımının bir parçası olmak ve Rio'da bayrağı taşımak harikaydı. İki turnuva da çok özel. Birini diğerinin önüne koymak istemem yanıtını verdi. Bu yıl Mayıs ayı sonunda başlayacak Fransa açığa katılımı konusunda da konuşan 3 kez Grand Slam şampiyonu. Son birkaç yıldır çim sezonunda daha hazır olmaya çalışıyordum. Ama tabii Fransa açığı atlamak çim sezonunda iyi oynayacağınızı garanti etmiyor. Bu sebeple son bir kez daha katılmak isterim dedi. Britanyalı eski dünya bir numarası 2017 yılında gördüğü yarı finalin ardından Fransa açıkta sadece bir maç oynadı.
Evet, Andy Murray Dubai'deydi ve Hugo Humbert'e kaybetti 6-2-6-4 ile maçın ardından da yine bu soru soruldu. Hatta kendisi de şikayet etti artık bu sorulardan çok sıkıldı. Ne zaman emekli olacaksın diye her maçtan sonra soruyorsunuz diye o da tarih verdi. Yani tabii ki hedefi arzusu olimpiyat görmek eğer katılabilirse ülkesiyle birlikte Fransa açık diyor. Evet. Böyle bir tarih verdi ama yani yazdan sonra... Olimpiyatlardan sonra muhtemelen o kelime önemli. Çünkü Andy Murray ise konu. Kaçıncı kez açıkladı?
Yani 3-4 oldu herhalde ya. Oldu. Çünkü iyi ki biliyorsun ameliyatından sonra artık yapamıyorum deyip 2019'da evet. Avustralya çıktı. Veda videosu izledik biz.
Tabii.
Özel bir veda videosu izlettiler bize. Son Wimbledon'a çıkacak dendi. Sonra döndü. Hırs tabii bu yani. Ki Andy Murray 2010 veya 2009 gibi benim tenis olan aşkım bitti demiş bir isim.
Evet. Buna rağmen devam ediyor. Çok kez kullanmıştı bunu.
Buna rağmen devam ediyor ve kariyerinin sonunda da bırakmayı kendine yediremedi bir şekilde. Ki haklı. Çok daha fazlasını başarabilecekken bir 2018'de yaşadığı bir sakatlık. Kalça ameliyatı ardından işte...
Çok yıprattı onu.
Hatta işte belgeseli de var biliyorsun. Çok da güzel bir resurfacing diye güzel bir belgesel. Yani Murray için yani umarım devam eder diyeceğim ama edemiyor. Yani 6 maçta 2 galibiyeti var. Yani
böyle olacaksa kendi düşüncem umarım devam etmez.
Kendi keyfi almıyor zaten.
Yani evet yani böyle devam edecekse, böyle bir süreç yaşıyorsa daha keyif alacağı bir alana yönelebilir. Yine tenis olur.
PlayStation oynamak mesela.
Ya bilmiyorum daha farklı bir heyecanı vardır muhakkak.
O seviyor çünkü biliyorsun o Kim Sears eşi derdi yani evet. Onu dalga geçerdi. Hatta Verdasco ile bir Juan Monaco vesaire toplanıp oynarlardı yani.
Ama bu zaten Murray'e özgü değil. Genelde insanlar sever yani oyun oynamayı.
Ben açamıyorum. Ne zamandır.
Niye öyle oldu?
Çocuk olduktan sonra vakit kalmıyor.
Hayat değişiyor değil mi?
Evet. Yani ben açmak çizgileri... açınca da yani sıkılıp kapatıyorum hemen. Artık değişti.
Ben de yani mesela zaman zaman hani fırsatım da oluyor ama belki o üşengeçlik vardır. Hani böyle açayım tekrar o kapılma. Yok, belki ben, zamanla da alakalı.
Ben yaşlanmışım olur. Onu anladım. Yok, ben sıkılıyorum oynayamıyorum.
Dağdır onu da. O kadar da değil. Bunu ikinci defa kullanıyorum bu programda. Bir haberimiz daha var. Roddick'ten bir Goat açıklaması geldi Djokovic özelinde. Onu da izleyelim. Sonrasında veda edeceğiz.
Teniste uzun yıllardır devam eden tarihin en iyisi tartışması hakkında her geçen gün birileri açıklama yapıyor. Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic arasında kimin daha iyi olduğu tartışmasına bir yorum da Andy Roddick'ten geldi. 2010'ların başında kariyerine nokta koyan 2003 Amerika Açık şampiyonu ve eski dünya bir numarası Roddick, en iyi tartışması hakkındaki en garip şey hiçbir zaman son bir karar olmayacak. Sizin bir sporcu hakkında nasıl hissettiğiniz matematiğin umurunda olmaz. Sayılar sizin aşı olup olmamanızla ilgilenmez dedi. Djokovic'in bu yarışta önde olduğunu belirten Birleşik Amerikalı tenisçi, önümüzde 3 farklı CV var. Novak dışındaki birini seçerseniz aklınızı kaçırmışsınız demektir. Bu kadar basit. Geri kalan her şey sizi izlemekten keyif aldığınız şeyle alakalı. Novak'ın kortta yaptığı şeyi eğitimsiz gözler televizyondan anlamayabilir. Roger'ın yaptığı şey çok bariz. İlk kez tenis izliyor olsanız da benim gibi tenisi çok iyi bilseniz de görüyorsunuz. Rafa'nın fiziksel gücü, topa verdiği spin, hızı, topları kovalaması, gladyatörvari bir figür. Ama Novak bir cerrah gibi. Sizi lime lime ediyor. Biz basit başlıkları severiz. Novak'ın oyunu bize basit bir başlık vermiyor. Eğer onun istatistiklerinin aksine konuşursanız, bilerek cahillik yapıyorsunuzdur yorumunda bulundu. Djokovic, Beatles'ı dağıtan kişi gibi diyen Roddick, tenisin Yoko Ono'su. İstemediğimiz, ihtiyacımız olmayan bir şey. Zaten bir rekabetimiz vardı. İki zıt karakter. Sonra birdenbire robot çıktı. Ama aynı zamanda duygularıyla da oynuyor. Bu robot dedi ki, ben bu oyunu yutmuyorum. Beni geçemezsiniz. Etrafımdan dolaşmanız gerek. Bu nedenle insanlar ona kızgın ifadelerini kullandı.
Evet, Andy Roddick'in açıklamaları bu şekilde Djokovic özelinde. Yine aşıya değinmiş Sayın Roddick ve Djokovic.
Yani Roddick Djokovic'i övüyor. Roddick'in şunu hatırlatalım. 2007-2008 gibi o sıralar Djokovic maçlardan sürekli çekiliyordu. Sakatlık, işte fenalaşma, gözüm lensim battı vesaire diyerek. Orada basın toplantısında Djokovic'ten böyle dalga geçerek konuşan bir isimdir. Yani en başında Djokovic'i sevmeyen bir isim rakibiyken. Yani şurada bunları söylemesi değerli o yüzden eski bir dünyanın bir numarasını ve tenisi
doğru.
Bilen
ama Djokovic'in de bunu söyletmesi önemli.
Tabii. Yani Djokovic bunu söyletiyor zaten ama söylemek istemeyenler de var.
Var muhakkak.
Yani güzel yerlere de değinmiş konuşmasında Roddick. Bence
dikkat çektiğin nokta?
Goat'lukta sayılar önemlidir. Evet. Sayılara bakmak gerekiyor.
Rakamlar,
tabii kazanlar, ki, yani Federer'in Nadal gördük işte Nadal dün oynadı. Ne kadar bir vibe oluyor, ne kadar bir kesinlikle. İnsanlar kendini kaybediyor. Federer dönse şu an aynı şey olacak. Onların etkisi farklı tabii ki ama sahaya baktığımızda, sayılara baktığımızda bir büyük varsa şu an Djokovic gözüküyor.
Şampiyonluklara baktığımızda.
Djokovic sakatlarında Nadal gelir 5 tane daha girersem, 3 tane daha girersem kazanır. Nadal derim.
Veya yıllar sonra farklı bir raket
gibi.
Daha çıtayı zaten yukarıya çıkartırsa.
Yani bunun bir sonu yok. Yani bunu kesin Djokovic'tir diyebilir. 100 sene sonra biri çıkar.
Tabii. Bambaşka.
50 Grand Slam kazanır.
Kariyer yapar. Yani tenis veya diğer spor branşlarında da böyle. Yani öyle. Rakamlar, atletizmde kırılan rekorlar, 100 metre rekorları, yüzmede mesela.
Tabii.
Yani zaten rekor demek bir adım daha sonrasına tabii taşınması gereken tabii bir unsur. Noktalıyoruz. Var mıdır eklemek istediğin?
Güzel indiğim vers olsun. Sonunda tekrar şampiyonları konuşacağız. Sonra Miami'den de konuşacağız. İyi bir iki hafta geçsin bakalım.
Evet, özlemiştik tenis sporunu. Uzun zaman sonra tekrar karşınızdaydık efendim. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.